sizi Allah'ın yarattığının, bu dünyada geçici bir süre yaşadığınızın ve bir gün ölüp ona döneceğinizin farkında mısınız? Yaşamanızın bu en önemli gerçeğinin farkına varmak için yapacağınız tek şey vardır. Düşünmek. Gerçeği düşündünüz mü? Koltuğunuzda rahat rahat oturup bu konuşmayı dinleyebilmeniz için vücudunuzun iç dengesinin korunması gerekir. Bunu vücut ısısından örnekler vererek görelim. İçinde bulunduğunuz ortamdaki ısı kaç derece olursa olsun, vücut ısınızın hep 36,5-37,5 derece arasında sabit tutulması gerekir. Vücut ısısının ani bir şekilde düşmesi veya yükselmesi ölümle sonuçlanır. Sağlıklı bir insanın vücut ısısı, koruyucu sistemler sayesinde gün içinde en fazla yarım derece fark eder. Aynı şekilde damarlardaki kan basıncı, kanın içinde bulunan su miktarı, hücrelerin çalışma hızları gibi etkenler de vücuttaki dengeyi sağlayan unsurlardandır. Bütün bunlar da hassasiyetle ölçülür ve gereken düzenlemeler sizin adınıza yapılır. Vücuttaki dengelerin yapay bir şekilde sağlanmaya çalışıldığını düşünelim. Öncelikle insan bedeninin değişik noktalarına pek çok hassas termometre, damarların içine de kanın yoğunluğunu ölçen özel aletler yerleştirilmelidir. Damarların yüzeyinde kan basıncını ölçen alıcılar ve hücrelerin çalışma hızlarını kontrol eden mini laboratuvarlar oluşturulmalıdır. Ardından vücudun her noktasına yerleştirilen bu binlerce mikro aletten gelen bilgiler çok gelişmiş bir bilgisayara aktarılmalıdır. Gerekli değerlendirmelerse her saniye yapılmalıdır. Bu değerlendirmelerin yapılması da tek başına yeterli değildir. Aynı zamanda mevcut verilere göre ne gibi tedbirlerin alınacağı belirlenmelidir. Bu tedbirlerin uygulamaya konulması için hangi hücrelere ne gibi emirlerin verilmesi gerektiğinin de bilinmesi gerekir. Bütün bunlar şu an için gerçekleşmesi mümkün olmayan varsayımlardır. Günümüz teknolojisiyle insan bedeninin derinliklerine termometre, mini laboratuvar ya da basınç ölçer gibi aletler yerleştirmek imkansızdır. Dışarıdan müdahaleyle kurulması mümkün olmayan bu sistem insan bedeninde zaten vardır. Üstelik olabilecek en mükemmel tasarıma sahiptir. Binlerce farklı alıcı vücudun mevcut ısısı, damarlardaki kan basıncı gibi bilgileri ölçer. Yapılan ölçümler vücudumuzdaki çok özel bir bilgisayara gönderilir. Bu bilgisayar beynin hipotalamus isimli bölgesidir. Hipotalamus hormon sisteminin genel yöneticisidir. Onu bedenimizin gizli yöneticisi olarak da adlandırabiliriz. İnsan vücudunda iç istikrarın sağlanmasında hayati bir önemi vardır. Hipotalamus her an beyinden ve vücudun derinliklerinden kendisine ulaştırılan mesajları değerlendirir. Ardından vücut ısısının sabit tutulması, kan basıncının düzenlenmesi, su dengesi gibi birçok işlevi yerine getirir. Hatta uyku düzenliliğinin sağlanması da hipotalamusun görevidir. Hipotalamus beynin hemen alt bölümünde bulunur. Büyüklüğü bir fındık tanesi kadardır. Vücuda ait istihbaratın çok önemli bir bölümü hipotalamusa ulaştırılır. Beynin duyu merkezleri de dahil olmak üzere vücudun her noktasından hipotalamusa istihbarat getirilir. Hipotalamus kendisine ulaşan bilgileri yorumlar, alınması gereken tedbirlere, vücutta yapılması gereken değişikliklere karar verir ve kararlarını ilgili vücut hücrelerine uygulattırır. Bu Burada dikkat edilmesi gereken temel nokta şudur. Hipotalamus, şuursuz hücrelerden oluşmuş bir organdır. Bir hücre, insanın ne kadar uyuması gerektiğini bilemez. Vücut ısısının ne olması gerektiğini hesaplayamaz. Ya da elde ettiği verilere göre en ideal kararları verip, bunu vücudun uzak bir ucundaki bir başka hücreye uygulattıramaz. Ancak hipotalamusta bulunan hücreler, vücuttaki dengelerin sağlanması için olağanüstü bir şuur gerektiren bu hareketlerin tümünü yapar. Bu durum, hücrelerin sergiledikleri aklın kendilerine ait olmadığını açıkça göstermektedir. Hücreleri bu bilgilere sahip olarak yaratan üstün bir akıl vardır. Bu akıl, Yüce Allah'a aittir. Hipotalamusun önemli bir özelliği de vücudun diğer kontrol ve denetleme sistemi olan sinir sistemi ve hormonal sistem arasında bir köprü oluşturmasıdır. Çünkü hipotalamus yalnızca hormonal sistemi değil, sinir sistemini de aynı ustalıkla kullanır. Bunun yanı sıra hipotalamusun vücut üzerindeki hakimiyetine destek olan çok önemli bir yardımcısı vardır. Hipotalamus aldığı kararları gerekli yerlere bu yardımcısı sayesinde bildirir. Örneğin vücutta kan basıncı düştüğünde ilk olarak istihbarat birimleri harekete geçer ve bu basınç değişikliğini hipotalamusa bildirirler. Hipotalamusta basıncın yükselmesi için ne gibi bir tedbir alınması gerektiğine karar verir ve kararını yardımcısına bildirir. Yardımcısı bu kararın uygulanması için vücudun hangi hücrelerine emir verilmesi gerektiğini bilir. Bu hücrelerin anlayabileceği dilde mesajlar yazar ve bu mesajları hemen gönderir. Mesajı alan hücreler kendilerine gelen emre itaat eder ve kan basıncını yükseltmek için gerekli tedbirleri alırlar. Hipotalamusun yardımcısı hormonal sistem üzerinde çok büyük bir etkisi olan hipofiz bezidir. Hipotalamusla hipofiz bezi arasında mükemmel bir iletişim ve haberleşme sistemi kuruludur. Bu iki küçük et parçası adeta iki şuurlu insan gibi haberleşirler. Hipotalamusun hipofiz bezi üzerinde tam bir kontrolü vardır. Hipofiz bezi, hayati öneme sahip birçok hormonu hipotalamusun denetiminde salgılar. Örneğin gelişme çağındaki bir çocuğun hipotalamusu, hipofiz bezine bir mesaj gönderir. Bu mesaj, büyüme hormonu salgıla emrini taşır. Hipofiz bezi de tam gerekli olduğu kadar büyüme hormonunu salgılar. Benzer bir olay, vücut hücrelerinin daha hızlı çalışması gerektiğinde yaşanır. Ancak bu defa iki aşamalı bir emir komuta zinciri gerçekleşir. Hipotalamus hipofize, hipofiz de tiroid bezine bir emir gönderir. Tiroid bezi de gerekli tiroid hormonunu salgılar ve vücut hücrelerinin çalışma hızı artar. Hipotalamus çok önemli hormonlar üreten böbrek üstü bezlerinin çalışması gerektiğinde ya da üreme organlarının hormon üretmeleri gerektiğinde yine hipofize bir emir gönderir. Hipofiz de yine kendisine ulaşan emri ilgili bölgelere iletir ve bu bölgelerde gerekli hormonların salgılanmasını sağlar. Hipotalamus kimi durumlarda vücut hücrelerine müdahale etmek için bizzat kendisinin ürettiği iki hormonu kullanır. Bu hormonları depolanması için önce hipofize gönderir. Sonra ihtiyaç duyulduğu anda hormonların hipofizden salgılanmasını sağlar. Bunlar vazopressin ve oksitosin hormonlarıdır. Hipotalamusta üretilen bu iki hormon boyut olarak oldukça küçüktür. Bir tanesi yalnızca 3 amino asit büyüklüğündedir. Hipotalamus hormonları diğer hormonlardan sadece küçük olmalarıyla farklılık göstermezler. Vücut içinde kat ettikleri yol da diğer hormonlardan farklıdır. Hormonlar genel olarak üretildikleri hormonal bezden hedeflenen organa ulaşıncaya kadar oldukça uzun bir yol kat ederler. Oysa hipotalamus hormonları yalnızca birkaç milimetrelik bir kılcal damar yolculuğu yaptıktan sonra hipofize ulaşırlar. Genel dolaşım sistemine hiç girmezler. Hipotalamus, hipofiz bezini harekete geçiren hormonlar ürettiği gibi, gereken zamanlarda hipofiz bezinin hormon salgılamasını durduran hormonlar da üretir. Böylece hipofiz bezinin faaliyetlerini tümüyle kontrol altına almış olur. Program Harun Yahya'nın eserlerinden uyarlanmıştır. Sizi Allah'ın yarattığının, bu dünyada geçici bir süre yaşadığınızın ve bir gün ölüp ona döneceğinizin farkında mısınız? Yaşamanızın bu en önemli gerçeğinin farkına varmak için yapacağınız tek şey vardır. Düşünmek. Gerçeği düşündünüz mü? Hipofiz bezi nohut büyüklüğünde yarım gram ağırlığında küçük pembe renkli bir et parçasıdır. Beynin hipotalamus bölgesine küçük bir sapla bağlıdır. Bu bağlantı sayesinde hipotalamustan doğrudan emir alır. Bu emir doğrultusunda gerekli hormonu üretir ve vücutta ihtiyaç duyulan düzenlemenin yapılmasını sağlar. Bir nohut büyüklüğündeki hipofiz bezi insan vücudu üzerinde çok etkilidir ve olağanüstü işler başarır. Bu sebeple uzun yıllar bilimsel araştırmaların konusu olmuştur ve halen de olmaktadır. Hatta bu küçük et parçası bir anlamda bilim dünyasının saygısını kazanmıştır. Birçok kaynakta hipofiz bezine sahip olduğu olağanüstü yetenekler göz önünde bulundurularak ilginç yakıştırmalar yapılmaktadır. Örneğin, kimi kaynaklarda hipofiz bezi hormon orkestrasının şefi olarak tanımlanmaktadır. Bazı kaynaklarda da hipofiz bezine hormonal sistemin şahı yakıştırması yapılmaktadır. Bu bez için yapılan başka bir tanımlama da olağanüstü biyolojik harikadır. Bir nohut büyüklüğündeki hipofiz bezi, ürettiği 12 farklı hormon ve hormonal sistem üzerindeki hakimiyetiyle bu yakıştırmaları hak etmektedir. Çünkü hipofiz bezi, yalnızca belirli doku hücrelerini etkileyen hormonlar üretmekle kalmaz, aynı zamanda kendisinden çok uzakta bulunan diğer hormonal bezlerin çalışmalarını da düzenler. Hormonal bezlerin vücut hücrelerine belirli emirler vererek bu hücrelerin faaliyetlerini düzenleyen organeller olduklarını hatırlarsak, bu durumda hipofiz bezinin önemi daha iyi ortaya çıkar. Yani hipofiz bezi yalnızca birçok vücut hücresine emir vermekle kalmaz. Aynı zamanda vücut hücrelerine emir veren diğer hormonal bezlere de emir verir. Bir anlamda yöneticilerin yöneticisi gibi çalışır. Örneğin tiroid hormonunun salgılanması gerektiği durumlarda tiroid bezine bir emir gönderir ve bu hormonun salgılanmasını sağlar. Aynı şekilde böbrek üstü bezlerine, erkek bedeninde testislere, kadın bedeninde yumurtalıklara ve süt bezlerine ihtiyaç duyulan hormonların salgılanması için emir gönderir. Burada öncelikle üzerinde durulması gereken konu, söz konusu hormonların veya bu hormonların etkilediği hormonal bezlerin isimleri ve görevleri değildir. Üzerinde durulması gereken konu, bir nohut büyüklüğündeki hipofiz bezinin nasıl olup da kendisinden çok uzakta bulunan bir başka hormonal beze emir verebildiğidir. İşte bu nokta üzerinde tekrar tekrar birçok soru sorabiliriz. Hipofiz bezi ve bu bezi oluşturan hücreler, böbrek üstü bezinin görevini, bu görevi nasıl yerine getirdiğini, böbrek üstü bezinin harekete geçmesi için gerekli olan işareti nasıl bilebilirler? Böbrek üstü bezindeki hücreler, hipofiz bezinden kendilerine ulaşan emri nasıl anlayıp yorumlar ve bu emre niçin itaat ederler? Olayın detayına inildiği zaman, mucizenin boyutlarının daha da genişlediği görülecektir. Hipofiz bezinin ürettiği hormon, tam olarak hedeflenen hücrenin üzerinde bulunan alıcı antenlere uygun olarak tasarlanmıştır. Oysa, hiçbir hipofiz hücresi mesaj gönderilen hormonal bezi görmemiştir. Yani hipofiz hücreleri, böbrek üstü bezini oluşturan hücrelerin alıcılarının nasıl bir tasarıma sahip olduğunu bilemezler. Bu, bir insanın kendisinden binlerce kilometre uzakta, başka bir ülkede bulunan bir evin, hiç görmediği kapısının üzerindeki kilide uygun bir anahtarı, bir defada hatasız yapmasına benzer. Hipofiz bezini oluşturan hücreler hiç görmedikleri bu kilitlere uygun anahtarı yapmayı nereden bilirler? Dikkat edilmesi gereken bir başka nokta, bu sistemde hataya yer olmadığıdır. Eğer üretilen anahtar hedeflenen kapıyı açmazsa, yani üretilen hormon hedeflenen bölgede görevini yapmazsa, bunun sonucunda hayati aksaklıklar, hatta ölüm ortaya çıkar. Örneğin hipofiz bezinin ürettiği hormon, böbrek üstü bezini harekete geçirmezse, sonuç ölüm olur. Mevcut sistemin aslında ne kadar büyük bir mucize içerdiğini daha iyi anlamak için şöyle bir uygulama yapalım. Bir aynanın karşısına geçin ve iki gözünüzün birleştiği noktaya bir parmağınızı koyarak dikkatle bakın. İşte bu noktanın yaklaşık 5-6 santimetre arkasında, kafatasınızın hemen içinde bir nohut büyüklüğünde hipofiz denilen et parçası bulunmaktadır. Ardından diğer elinizi belinizin üzerine koyun. Ellerinizin hemen altında, bel bölgesinde böbrekleriniz bulunur. Böbreklerinizin hemen üzerinde bulunan ve yaklaşık 4-5 gram ağırlığa sahip bir ceviz büyüklüğündeki başka bir et parçası da böbrek üstü bezlerinizdir. Şimdi dikkatlice düşünün. Bu iki et parçası kendi aralarında haberleşmektedirler. Unutulmamalıdır ki haberleşen iki şuurlu insan değil, iki tane hücre topluluğudur. Üstelik haberleşme sistemleri ve bu haberleşme sonucunda yapılacak üretim, insanoğlunun sahip olmadığı kadar ileri bir teknolojiye sahiptir. En başta belirttiğimiz gibi, hipotalamus vücutta metabolizmanın düzenlenmesi, böbrek üstü bezlerinin faaliyetlerinin yürütülmesi, büyümenin kontrolü, süt üretimi gibi pek çok hayati mekanizmayı kontrol eder. Bunu yaparken de evrindeki diğer hormonal bezleri kullanır. Hipotalamustan gelen emirlerle harekete geçen hipofiz bezinden vücudun her yerine sürekli olarak emirler gider. Bu emirler sayesinde vücut içindeki organizasyonun önemli bir bölümü gerçekleştirilir. Hipofiz bezinin ürettiği hormonların şuurlu insanlar gibi haberleşmeleri ve ortaklaşa çalışmalar yürütmeleri elbette üzerinde düşünülmesi gereken bir konudur. Bu gibi örnekler düşünen insanlar için Allah'ın yüceliğini kavramada bir vesiledir. Bedeninizin derinliklerinde iki et parçasının birbirleriyle haberleşip birbirlerini anlıyor olmaları gerçek bir mucizedir. Öte yandan bir insan eğer biyoloji eğitimi almamışsa, beyninin hemen altında kafatasının içinde böyle bir organ bulunduğundan haberdar bile değildir. İnsanların çoğu hipofizin ne olduğunu bilmezler bile. Bu bilgileri duyduğunuz andan itibaren ilk karşılaştığınız insanı düşünün. Bu insan sizinle konuşurken beyninin altındaki küçücük bir et parçası onun hayatta kalması için sürekli bedenine mesajlar göndermekte ve emirler vermektedir. Üstelik karşınızdaki kişinin bütün bu olan bitenden hiç haberi olmamaktadır. Eğer bu et parçası görevini yapmazsa bu kişi kısa sürede ölecektir. Bir an için karşısındaki insana bu bakış açısıyla bakan kişi, insanın kendisini yaratan Allah'ın karşısında ne kadar aciz ve muhtaç durumda olduğunu hemen anlayacaktır. Fatır suresinin 15. ayetinde insanın durumu şöyle haber verilir. Ey insanlar! Siz Allah'a muhtaçlarsınız. Allah ise gani hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, hamid övülmeye layık olandır. Kendi acizliğinin farkına varan insan, dünya hayatının geçici bir yer olduğunu da kavrayacaktır. Bu kavrayış üstünlüğü, kişinin Allah'a daha çok yakınlaşmasına ve yalnızca Allah'ın hoşnutluğu üzerine bir yaşam kurmasına vesile olacaktır. Siz de Allah'ın cennetle müjdelediği insanlardan olmak istiyorsanız, bu gerçekler üzerinde mutlaka düşünün. Program Harun Yahya'nın eserlerinden uyarlanmıştır. Sizi Allah'ın yarattığının, bu dünyada geçici bir süre yaşadığınızın ve bir gün ölüp ona döneceğinizin farkında mısınız? Yaşamanızın bu en önemli gerçeğinin farkına varmak için yapacağınız tek şey vardır. Düşünmek. Gerçeği düşündünüz mü? Hormonlar doğumumuzdan ölümümüze kadar yaşamımızın her anında etkilidir. Siz bu konuşmayı dinlerken de vücudunuzda milyonlarca işlem yapılmaktadır. Bu işlemlerle bedeninizin hangi bölgesinde hangi hücrelerin neye ihtiyaçları olduğu hesaplanmakta, hangi görevleri yapmaları gerektiği belirlenmektedir. Hücrelerin ihtiyaçlarını karşılayacak önlemler alınmakta ve hücrelere neler yapmaları gerektiği teker teker bildirilmektedir. Bunu bebeklerin güvenli gelişmeleri için vücutta salgılanan hormonları inceleyerek görelim. Yeni doğmuş bir bebekle yetişkin bir insanın ihtiyaçları birbirinden çok farklıdır. Örneğin, yeni doğmuş bir bebeğin beslenme ihtiyaçları yetişkin bir insanın beslenme ihtiyaçlarına benzemez. Bunun yanı sıra bebeğin savunma sistemi yetişkin bir insanınkine göre zayıf olduğu için dışarıdan takviye edilmesi gerekir. İşte anne sütü yeni doğmuş bir bebeğin bütün bu ihtiyaçlarına cevap verecek en ideal besindir. Yapılan çalışmalar, anne sütüyle beslenen bebeklerin çok daha sağlıklı olduklarını ve vücutlarının daha iyi geliştiğini göstermiştir. Anne sütünün bir başka mucizevi özelliği ise, gelişme aşamalarında bebeğin değişen ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde içerdiği besinlerin de değişmesidir. Bebek maması üreten büyük şirketler, milyonlarca dolar harcayarak yaptıkları araştırmalarda, bir bebeğin sağlıklı gelişimi için en ideal karışımı tespit etmeye çalışmışlardır. Ancak ulaştıkları son noktada, böyle bir karışımın mevcut olmadığını, bebeğin değişen ihtiyaçlarına göre her aşamada özel bir karışımın hazırlanması gerektiğini tespit etmişlerdir. Ardından en ileri teknolojilere sahip laboratuvarlarda anne sütünün benzeri yapay mamalar üretme yoluna gidilmiştir. Ancak hiçbir yapay besin anne sütünün yerini tutmamaktadır. Görüldüğü gibi ortada gerçek bir mucize vardır. Annenin göğsünde bulunan bir takım hücreler, hiç görmedikleri ve hiç tanımadıkları dış dünyadaki bir varlığın, yeni doğmuş bir bebeğin bütün ihtiyaçlarını hesaplamaktadırlar. Ardından bilim adamlarının laboratuvarlarda yapamadığını başarmakta ve en mükemmel besin karışımına sahip olan anne sütünü üretmektedirler. Oysa annenin göğsünde bulunan süt bezlerini oluşturan hücreler, tıpkı diğer hücreler gibi şuursuz ve akılsız varlıklardır. Bu mükemmel karışımın formülünü hesap etmeleri ve üretmeleri de elbette imkansızdır. Peki anne sütünün üretimi nasıl başlar ve bu üretim nasıl kontrol edilir? Bu sorunun cevabında yine birçok yaratılış mucizesi gizlidir. Süt Vücut üretiminde hormonal sistem ve sinir sistemi ortaklaşa görev yapar. Kusursuz bir bilgi akışı ve planlama sonucunda bu üretim gerçekleştirilir. Annenin göğsünde bulunan süt bezlerini harekete geçiren çok özel bir hormon vardır. Bu hormon, hipofiz bezinden salgılanan prolaktin hormonudur. Hamilelik döneminin başında prolaktin hormonunun salgılanmasını kısıtlayan bazı faktörler vardır. Bu faktörleri yokuş aşağı inen bir otomobilin fren pedalına basılması gibi düşünebiliriz. Otomobil aşağı doğru hareket etme eğilimindedir. Ancak frene basılı olduğu sürece hareket edemez. Yani süt üretimi frenlenmiş olur. Prolaktin hormonunun frenlenmesi çok yerinde bir karardır. Çünkü bebek daha doğmadığı için annenin erken süt salgılamasının bir yararı yoktur. Peki bu frene nasıl basılır? Prolaktinin gereğinden erken salgılanması nasıl engellenmiştir? Ortada gerçek bir tasarım harikası vardır. Beynin hipotalamus bölgesi, prolaktin hormonunun üretimini engelleyen bir hormon salgılar. Prolaktin engelleyici hormon olarak isimlendirilen bu hormon, prolaktin üretimini yavaşlatır, yani bir anlamda frene basar. Peki frene basılmasına karar veren kimdir? Hamilelik döneminde üretilen östrojen isimli başka bir hormon, hipotalamusun frene basmasını, yani prolaktin engelleyici hormon üretmesini sağlar. Bebeğin doğumuyla birlikte östrojen salgısı azalır. Östrojenin azalması, engelleyici hormonun azalmasını sağlar. Bu işlem, ayağın frenden yavaş yavaş kalkmasına ve otomobilin yokuş aşağı hareket etmesine benzer. Böylece prolaktin üretimi yavaş yavaş artar. Prolaktin hormonu da süt bezlerini anne sütü üretmeleri için harekete geçirir. Hamileliğin ilk aylarında süt üretilmesi bu tasarım sayesinde engellenmiştir. Şimdi bütün bu sistem üzerinde dikkatli bir şekilde düşünelim. Prolaktin hormonunu üreten hipofiz hücreleri süt bezlerini nereden tanımaktadırlar? Süt üretmekle görevli hücrelere süt üret talimatını hangi akıl ve şuurla vermektedirler? Doğum öncesinde prolaktin üretimini engelleyen hormonlar sütün henüz üretilmemesi gerektiğini, bir süre daha beklenmesi gerektiğini nereden bilirler? Bu hormonlar süt üretimini prolaktinin yaptığını ve süt üretimini engellemek için prolaktin hormonunun üretiminin engellenmesi gerektiğini nasıl öğrenmişlerdir? Anne sütünün üretimini en doğru zamanda teşvik eden bir başka sistem daha vardır ki, bu sistem insan vücudunun ne kadar planlı bir şekilde yaratıldığının bir başka delilidir. Bebeğin süt emmesi, annenin göğüs bölgesinde bulunan bazı sinir hücrelerinin hipotalamusa bir sinir uyarısı göndermelerine neden olur. Bu uyarı, hipotalamusu etkiler ve hipotalamusun prolaktin üzerinde uyguladığı freni kaldırmasını sağlar. Böylece prolaktin üretimi artar ve süt bezleri süt üretmeleri için uyarılmış olurlar. Bu nokta üzerinde bir kez daha düşünelim. Annenin göğsünün içine doğuştan bazı algılayıcılar yerleştirilmiştir. Bu algılayıcılar, bebeğin emme refleksini tanıyacak şekilde tasarlanmışlardır. Bu algılayıcılardan çıkan elektrik kablolarının, yani sinir uzantılarının bir ucu, çok uzakta bulunan bir başka organa, beynin hipotalamus bölgesine bağlanmıştır. Yani bebeğin emme refleksinin başlamasını hipotalamus bölgesine bildirmek için özel bir sistem var edilmiştir. Bu kablolar etten ve kemikten oluşmuş insan bedenindeki trilyonlarca ihtimal içinde en doğru yere bağlanmışlardır. Kazayla beynin görme merkezine, mideye ya da bağırsaklara değil, tam olarak olması gereken yere, yani hipotalamusa bağlanmışlardır. Hipotalamusu oluşturan hücreler de kendilerine bu elektrik sinyali ulaştığı anda anne sütünün salgılanması için gerekli olan işlemi başlatırlar. Ancak bu hücreler herhangi bir akıl veya şuur sahibi değillerdir. Bu sinyalin anne göğsünden geldiğini, bebeğin emme refleksini kendilerine bildirdiğini, bu yüzden anne sütünün salgılanması gerektiğini anlamaları mümkün değildir. Sütün salgılanması için kendilerine önemli bir görev düştüğünü, prolaktin üretimini artırmaları gerektiğini, çünkü prolaktinin süt bezlerini harekete geçireceğini de kesinlikle bilemezler. Öyleyse şuursuz hücrelere bu şuurlu hareketleri yaptıran kimdir? kim anne göğsünün içine algılayıcılar yerleştirmiştir? Bu algılayıcıların ürettikleri sinyalleri iletecek kabloları kim döşemiş, kabloların ucunu hipotalamusa kim bağlamıştır? Hipotalamus hücrelerine bu sinyal geldiği zaman hipofiz bezini etkilemeleri gerektiğini kim öğretmiştir? Bu hormonun kafatasının içinde bulunan hipofiz bezinden anne göğsüne ulaşmasını sağlayan damar sistemini kim var etmiştir? Anne sütünün bilim adamlarının dahi taklit edemedikleri o benzersiz formülünü göğüs hücrelerine kim öğretmiştir? Bütün bu soruların elbette tek bir cevabı vardır. Tüm alemlerin Rabbi olan Yüce Allah. Bu program Harun Yahya'nın eserlerinden uyarlanmıştır. Sizi Allah'ın yarattığının, bu dünyada geçici bir süre yaşadığınızın ve bir gün ölüp ona döneceğinizin farkında mısınız? Yaşamanızın bu en önemli gerçeğinin farkına varmak için yapacağınız tek şey vardır. Düşünmek. Gerçeği düşündünüz mü? Bilim ve teknolojinin ilerlemesi sayesinde insan, kendi vücudunu daha yakından inceleme imkanı bulmuştur. Bu imkan, insan bedeninde var olan sistemlerin ne kadar büyük bir akıl ve planlamayla var edildiğini göstermiş, Allah'ın yaratma sanatını bütün detaylarıyla gözler önüne sermiştir. Allah'ın varlığını kabul etmeyen insanlarınsa, bütün bu olaylar karşısında her zaman olduğu gibi sığındıkları tek bir aldatmaca vardır: tesadüf. Bu insanlar canlılardaki ve evrendeki kusursuz planlama ve sanatın kökeni hakkında yalnızca tesadüfü savunurlar. Ancak az önce sadece yüzeysel detaylarını açıkladığımız anne sütü mucizesi dahi bu tesadüf iddiasının anlamsızlığını göstermeye yeterlidir. Bu sistemde yer alan binlerce farklı elemanın tek bir tanesinin bile, örneğin tek bir hipofiz ya da sinir hücresinin veya tek bir hormonun dahi tesadüfen oluşması imkansızdır. Bu sistemin elemanlarının her biri görevlerini yapacakları doğru noktada olmak zorundadırlar. Ayrıca ihtiyaçları olan yan sistemlerle birlikte bir anda var olmak zorundadırlar. Bununsa tek bir açıklaması vardır. Bu sistem Allah tarafından yaratılmıştır. Şimdiye kadar anne sütünün üretilmesi için var olan kusursuz tasarımı anlattık. Ancak ortada bir problem vardır. Süt bezlerinde sütün üretilmesi tek başına yeterli değildir. Bebek anne sütünü meme ucundan, biberondan olduğu gibi kolayca kendi gücüyle ememez. Sütün süt bezlerinden göğüs ucuna ulaştırılması gerekir. Aksi takdirde şu ana kadar detaylarını anlattığımız sistemin hiçbir önemi olmayacak, anne sütü süt bezlerinden göğüs ucuna ulaşamayacak ve yeni doğmuş bebek besinsiz kalacaktır. Peki süt göğüs ucuna, dolayısıyla bebeğe nasıl ulaştırılır? Tarih boyunca anne sütü emen trilyonlarca insan, ki buna siz de dahilsiniz, bunu oksitosin hormonuna borçludur. Bu hormon, anne sütü mucizesindeki bir başka yaratılış delilidir. Oksitosin hipotalamus tarafından üretilir ve hipofizin arka bölümünde depolanır. Gerektiği zaman hipotalamustan gelen sinirsel bir emirle hipofiz tarafından salgılanır. Görevi, süt kanallarının kasılmasını sağlamaktır. Kasılmalar sayesinde süt, süt bezlerinden göğüs ucuna doğru hareket eder ve bu bölgede hazır bekler. Böylece emzirme işlemi sırasında süt kolaylıkla bebeğe ulaşmış olur. Peki oksitosin hormonunu üreten hücreler, sütün kullanılabilmesi için anne göğsünün ucuna ulaştırılması gerektiğini, aksi takdirde bebeğin süt ememeyeceğini nereden bilirler? bu bilgiye sahip olsalar dahi süt kanalındaki hücrelerin kasılmalarını sağlayacak formülü nasıl bilebilirler? Bu sorular bir insanın mevcut sistemdeki mükemmelliği daha iyi kavrayabilmesi için kendi kendine sorması gereken sorulardır. İnsan vücudundaki her hücrenin üzerinde tecelli eden akıl ve şuur, kendilerini yoktan var eden Allah'ın sonsuz ilmini yansıtmaktadır. Allah, Kur'an'da gökte ve yerde olan her işi kendisinin düzenlediğini şöyle bildirmiştir. Gökten yere her işi O evirip düzene koyar. Secde Suresi 5. Ayet. Oksitosin hormonunun anne sütü üretimi dışındaki bir başka görevi de doğum yaklaştığı zaman rahim kaslarının kasılmasını sağlamaktır. Böylece doğumun kolay gerçekleşmesini sağlar. Doğum yaklaştığında oksitosin üretimi hızla artar. Çok ilginçtir ki aynı anda rahim kasları oksitosin hormonuna karşı olağanüstü bir duyarlılık kazanır. Doğum sırasında bazı kadınlara ağrının dinmesi ve doğumun daha kolay olması için damardan oksitosin verilmektedir. Buraya kadar anlatılanları tekrar düşünelim. Oksitosin hormonunun işe yaraması için üretiminin hatasız yapılması şarttır. Bunun için hipotalamusu oluşturan hücreler kendilerinden çok uzakta gerçekleşen doğum olayının bütün detaylarına hakim olmak zorundadırlar. Öncelikle doğumun zor bir olay olduğundan doğumun gerçekleşmesi için rahim kaslarının kasılması ve bebeği dışarı doğru itmesi gerektiğinden haberdar olmalıdırlar. Ayrıca rahim kaslarının kasılması için bir kimyasal üretilmesinin gerektiğini ve bunun da hangi formülde olduğunu bilmelidirler. Bir hücrenin bilme, haberdar olma gibi yeteneklerinin olmayacağı, ayrıca böyle bir sistemin kendiliğinden ortaya çıkamayacağı çok açıktır. Hipotalamustaki hücrelerin genlerine oksitosin hormonunun üretim planı özel olarak yerleştirilmiştir. Bebeğin güvenliğini sağlayacak olan bu sistem her detayıyla özel olarak tasarlanmıştır. Tüm bu düzeni kuran Rabbimizdir. Allah'ın göklerde ve yerde gerçekleşen her olaya hakim olduğu ve her şeyin O'nun kontrolünde gerçekleştiği Rum Suresinin 26. ve 27. ayetlerinde şöyle bildirilmiştir. Göklerde ve yerde bulunanlar O'nundur. Hepsi O'na gönülden boyun eğmiş bulunuyorlar. Yaratmayı başlatan, sonra O'nu iade edecek olan O'dur. Bu, O'na göre pek kolaydır. Göklerde ve yerde en yüce misal O'nundur. O, güçlü ve üstün olandır, hüküm ve hikmet sahibidir. Vücudumuzdaki hormonal sistemin küçük bir parçasını oluşturan bütün detaylar ve birbiri içine geçmiş hassas dengeler tek bir gerçeği göstermektedir. İnsan tek bir seferde kusursuz bir şekilde Allah tarafından yaratılmıştır. Gelin siz de bu gerçeği dikkatlice düşünün ve bundan sonraki yaşamınızı bu gerçeği bir an bile unutmadan yaşayan insanlardan olun. Program Harun Yahya'nın eserlerinden uyarlanmıştır. Thank you.
sizi Allah'ın yarattığının, bu dünyada geçici bir süre yaşadığınızın ve bir gün ölüp ona döneceğinizin farkında mısınız? Yaşamanızın bu en önemli gerçeğinin farkına varmak için yapacağınız tek şey vardır. Düşünmek. Gerçeği düşündünüz mü?
Vücudunuzda ne kadar su bulunması gerektiğini biliyor musunuz? Her gün yediğiniz besinler ve içtiğiniz sıvılarla vücudunuza kaç gram su aldığınızı ve bu suyun ne kadarını vücudunuzdan atmanız gerektiğini tahmin edebilir misiniz? Peki günün her saniyesi kanınızda kaç gram su bulunduğunu, kan basıncınızı, dokularınızdaki su oranını hesaplayabilir misiniz? Bunlar son derece hayati hesaplamalardır. Çünkü vücuttaki suyun %10'luk bir kaybı bile ölümle sonuçlanacak kadar ciddi problemlere yol açar. Bu hesaplamaları teker teker yapma görevi bir insana verilmiş olsaydı, bu kişi başka hiçbir işle ilgilenmeden bütün zamanını bu göreve ayırmak zorunda kalırdı. Ancak insanın böyle bir ölçüm yapmaya ihtiyacı yoktur. Çünkü her insanın bedeninin derinliklerine, vücudunda bulunan su miktarını ayarlayan ve düzenleyen çok özel bir sistem yerleştirilmiştir. Bu sistemin detayları incelendiğinde şaşırtıcı bir mühendislik ve planlama harikasıyla karşılaşılacaktır. Bu detayları incelemeye kanın yoğunluğundan başlayalım. Terleme ya da su içmeme nedeniyle bir miktar su kaybına uğrandığında kandaki su yoğunluğu düşecektir. Eğer vücudumuzda özel bir sistem kurulmamış olsa, kanımızdaki su yoğunluğu ne kadar düşerse düşsün, bundan haberimiz olmayacaktı. Bir süre sonra da susuzluk nedeniyle vücudumuzda ölüme kadar varabilen tahribatlar başlayacaktı. Peki kanımızdaki su miktarının düştüğü nasıl anlaşılır ve gerekli tedbirler nasıl alınır? Bunun için beynin hipotalamus bölgesine çok özel algılayıcılar yerleştirilmiştir. Bu algılayıcılar her saniye, hatta siz bu programı dinlerken dahi kanınızda bulunan su miktarını ölçer. Eğer kanda bulunan su miktarının düştüğünü tespit ederse hemen alarma geçer. Bir an için hipotalamusta bulunan algılayıcı hücrelerden birinin yerine bir insan koyduğumuzu varsayalım. Bu insanın görevi 24 saat hiç yorulmadan, uyumadan kanda bulunan su miktarını ölçmek olsun. Bu kişi ölene kadar da başka hiçbir işle ilgilenmesin, tek görevi yalnızca bu ölçümü yapmak olsun. Kuşkusuz böyle bir görevi yerine getirmek bir insan için mümkün değildir. Bu durum, hücrelerin başardığı işi daha da olağanüstü bir hale getirir. Hipotalamustaki hücrelerin her biri ne yapması gerektiğini çok iyi bilir. Çünkü yeryüzündeki bütün canlı cansız varlıklar gibi hücreler de Allah'ın ilhamıyla hareket ederler. Sahip oldukları aklın ve şuurlu davranışlarının nedeni budur. Bu konunun farklı bir yönünü daha düşünelim. Kanda bulunan su miktarını ölçen algılayıcı hücrelerin yerinde yine bir insan olduğunu varsayalım. Kandaki su miktarı düştüğünde bu kişi ne yapacaktır? Eğer algılayıcı hücrelerin yerinde gerçekten bir insan, örneğin siz bulunsaydınız, nasıl bir önlem alırdınız? Dışarıdan destek almadan, yani su içmeden kandaki su miktarını nasıl artırırdınız? Muhtemelen eğer bir biyoloji eğitimi almadıysanız, aklınıza böbrek sıvısında bulunan su moleküllerini arıttıktan sonra kana geri kazandırmak gelmezdi. Böyle bir fikir aklınıza gelse dahi, uygulamaya koymak için ne yapmanız gerektiğini bilemezdiniz. Hipotalamusta bulunan algılayıcı hücreler, kandaki su miktarının düştüğünü tespit ettikleri anda dahiyane bir yola başvururlar. Hipofiz bezinde saklı tutulan antidiüretik, kısa adıyla ADH hormonunu, yani çok özel bir mesajcı molekülü kullanmaya karar verirler. Bu mesaj, böbrekteki milyonlarca mikro kanalcığın etrafında bulunan hücreler için yazılmıştır. Ve bu hücrelere böbrek sıvısında bulunan su moleküllerini yakalayın emrini vermektedir. Bu noktada şu sorular akla gelmektedir. Hipotalamus'ta bulunan hücreler kendilerinden çok uzakta bulunan ve hiçbir zaman görmedikleri böbrek hücrelerine emir vermeyi nasıl akletmişlerdir? Böbrek hücrelerinin anlayacakları ve itaat edecekleri bir mesaj yazmayı nasıl başarmışlardır? Peki böbrek hücreleri bu emre niçin itaat etmektedirler? İşte bu haberleşme sistemi sayesinde böbrek sıvısında bulunan su moleküllerinin büyük bir bölümü arıtılır ve tekrar kana karıştırılır. Sonuçta böbrek sıvısının miktarı azaltılmış ve vücuda belli ölçüde su kazandırılmış olur. Eğer gereğinden fazla su içmişsek, bu defa mekanizma tam tersine işler. Kandaki su yoğunluğu yükselir. Bu yükselme sonucu, hipotalamusta bulunan algılayıcılar, antidiüretik hormonunun salgılanması işlemini yavaşlatırlar. Bu hormon azalınca, böbreklerde suyun geri emilimi de azalır. Böbrek sıvısı artar ve kandaki su miktarı dengede tutulmuş olur. Antidiüretik hormonun bir özelliği de kan damarlarını kasabilmesi ve böylece kan basıncını artırabilmesidir. Bu da çok özel tasarlanmış bir güvenlik sigorta sistemidir ve insanın özel bir yaratılışla var edildiğinin delillerinden biridir. Bu güvenlik sigorta sisteminin çalışabilmesi için vücutta yine geniş çaplı bir planlama yapılmıştır. Kalbin kulakçık bölgesinin ve kalbe gelen damarların içine kan basıncını ölçen çok özel alıcılar yerleştirilmiştir. Bu alıcılardan çıkan kablolar yani sinirler de hipofiz bezine bağlanmışlardır. Normal kan basıncı altında bu alıcılar sürekli olarak uyarılmakta ve hipofiz bezine durmaksızın bir elektrik akımı göndermektedirler. Bu elektrik sinyallerinin hipofize ulaşması da ADH hormonunun salgılanmasını engellemektedir. Bu sistemi hızıl ötesi ışınlar kullanılarak yapılan alarm sistemlerine benzetebiliriz. Eğer hırsız farkında olmadan bu ışın demetlerinden birine temas ederse, ışık kaynağı ve alıcı arasındaki bağlantı kesilir ve alarm çalmaya başlar. Tıpkı bu örnekte olduğu gibi, kalbin ve damarların içine yerleştirilen alıcılardan hipofize sinyal ulaştığı sürece her şey normal ve yolunda gidiyor demektir. Peki, alarmın çalışması nasıl gerçekleşir? Ciddi bir kanama durumunda insan çok kan kaybeder ve damarlarında bulunan kan miktarı azalır. Bu da kan basıncının düşmesi ve tehlike anlamına gelmektedir. Kan basıncı düştüğü anda damarların ve kalbin içinde bulunan alıcıların hipofize gönderdikleri sinyal de kesilir. İşte bu da hipofizin alarm durumuna geçmesine ve ADH hormonu salgılamasına neden olur. ADH hormonu derhal kan damarlarının etrafında bulunan kasların kasılmasını sağlar ve bu işlem kan basıncının yükselmesi sonucunu doğurur. Bu çok kompleks ve birbirine bağımlı çalışan ve birçok parçadan oluşan sistemin üzerinde düşünülmesi gereken birçok detayı vardır. İlk olarak ADH hormonunu üreten hipotalamus hücreleri kendilerinden çok uzakta bulunan damarların etrafındaki kas hücrelerinin yapısını nereden bilmektedir diye soralım. Bu hücreler kan basıncının artması için bu damarların kasılmaları gerektiğini nasıl tahmin etmişlerdir? Nasıl olup da bu hücrelerin kasılmalarını sağlayacak kimyasal formülü üretmişlerdir? Kalp ve hipofiz arasındaki iletişim ağını ve kabloları kim döşeyip böyle kusursuz bir alarm sistemi meydana getirmiştir? Bu soruların cevabı tektir. Ortada gerçek bir tasarım vardır ve bu tasarım insanın şuursuz tesadüfler sonucunda değil, kusursuz bir yaratılışla var edildiğini göstermektedir. Bu program Harun Yahya'nın eserlerinden uyarlanmıştır. Thank you.
sizi Allah'ın yarattığının, bu dünyada geçici bir süre yaşadığınızın ve bir gün ölüp ona döneceğinizin farkında mısınız? Yaşamanızın bu en önemli gerçeğinin farkına varmak için yapacağınız tek şey vardır. Düşünmek. Gerçeği düşündünüz mü?
Evrimcilerin tesadüf iddialarının ne büyük bir mantık çöküntüsü olduğu açıkça görülmektedir. Böyle bir iddia, bir arsaya yığılan çimento, tuğla, elektrik kablosu gibi malzemelerin çıkan bir fırtına sonucunda önce tesadüfen bir gökdelen meydana getirdiklerini, sonra ardından çıkan ikinci bir fırtınayla bu gökdelenin içine elektrik sistemi döşediklerini, üçüncü bir fırtınadaysa binanın içine mükemmel bir güvenlik sistemi kurduklarını iddia etmeye benzer. Akıl ve sağduyu sahibi hiçbir insan böyle mantıksız bir iddiayı kabul etmez. Ancak evrimcilerin iddiası bundan daha da mantıksızdır. Oysa Allah'ın varlığı ve gökten yere her şeyi mükemmel bir tasarımla yarattığı çok açıktır. Bakara suresinin 117. ayetinde bu gerçek şöyle bildirilir. Göklerde ve yerde her ne varsa O'nundur. Tümü O'na gönülden boyun eğmişlerdir. Gökleri ve yeri bir örnek edinmeksizin yaratandır. O, bir işin olmasına karar verirse, O'na yalnızca ol der, O da hemen oluverir. İnsan bedeninde birçok saat bulunur. İlk anda şaşırtıcı, hatta inanması güç gelen bu durumla ilgili olarak bilim adamları çalışmalarını sürdürmektedir. Bilim adamları bunu biyolojik saat olarak da tanımlamaktadırlar. Bu kavram, bedenin farklı bölgelerine yerleştirilmiş olan ve her biri kendi görevine göre zaman ayarlı olarak programlanmış birçok mikro saati tanımlamak için kullanılmaktadır. Bu konuya örnek olarak ergenlik döneminde devreye giren mikro saati verebiliriz. Herkes, insanların çocukluktan yetişkinliğe giden aşamada bir değişim yaşadıklarını, ergenlik dönemi geçirdiklerini ve bu dönemde insan vücudunda belirli değişimlerin yaşandığını bilir. Ergenlik çağına geçiş kadınlarda 8-14, erkeklerde 10-16 yaşları arasında yaşanır. İşte ergenlik çağının zamanını haber veren ve harekete geçerek değişimleri başlatan vücudumuzdaki bu mikro saatlerden biridir. Bu saat beynin hipotalamus bölgesine yerleştirilmiştir. Peki bugüne kadar yaratılmış milyarlarca insanın bedenine yerleştirilen ve hiç zamanı şaşırmadan çalışan bu saat bir insanın ergenlik çağına geldiğini nasıl olup da hiç yanılmadan anlayabilmektedir? Beynin hipotalamus bölgesi doğumdan itibaren çok özel bir işlemi yerine getirmek için yıllarca bekler. En doğru zaman, yani çocukluktan ergenlik çağına geçme zamanı geldiğinde hipotalamusun içinde adeta bir saat alarmı çalar. Bu, hipotalamusun yeni bir göreve başlama alarmıdır. Aslında bu saat benzetmesi, bilim adamlarının mevcut bir olayı açıklamak ve anlaşılır bir hale getirmek için kullandıkları bir açıklamadır. Hipotalamusun içinde elbette bir saat yoktur. Sadece hücreler vardır. Ancak bir et parçası yıllarca bekleyip en doğru an geldiğinde harekete geçiyorsa, bunun için en uygun benzetme hipotalamusun içinde bir saat olduğudur. Peki hipotalamusu oluşturan hücreler doğru zamanın geldiğini nasıl anlamaktadırlar? Bilim dünyası küçük bir et parçasında nasıl olup da böylesine şuurlu ve programlı bir hareketin yapılabildiğini henüz açıklayamamıştır. Bu olay büyük bir mucizedir. Söz konusu sistemin detaylarının ilerleyen yıllarda çözülmesi muhtemeldir. Elbette bu detayların anlaşılması da Allah'ın yaratmasındaki kusursuzluğun yeni bir delili olacaktır. Ergenlik çağının gelmesi ve söz konusu alarmın çalışmasıyla birlikte hipotalamus özel bir hormon salgılar. Bu hormonda hipofiz bezine iki hormonun salgılanması emrini verir. Salgılanan hormonlar folikül uyarıcı hormon yani FSH ve luteinleştirici hormon yani LH'dir. Bu iki hormonun çok önemli görevleri ve mucizevi yetenekleri vardır. Her ikisi de erkek ve kadın bedeninin farklılaşma ve fiziksel olgunlaşma sürecini başlatırlar. Bu çok önemli bir ayrıntıdır. Çünkü FSH ve LH hormonları bu değişimi sağlayacak bölgelere uygun olarak tasarlanmışlardır. Ve iki hormon da ne yapmaları gerektiğini çok iyi bilircesine hareket ederler. Folikül uyarıcı hormon olan FSH hormonu kadın bedeninde yumurtalığın içinde bulunan yumurta hücrelerinin olgunlaşmalarını ve gelişmelerini sağlar. Bir başka görevi de bu bölgeden çok önemli bir başka hormonun, östrojen hormonunun salgılanmasını sağlamaktır. FSH hormonu yine aynı formülle erkek bedeninde de salgılanır. Ancak bu defa çok farklı etkilere yol açar. Testis hücrelerini uyarır ve sperm üretimini başlatır. Luteinleştirici hormon olan LH hormonunun kadın bedenindeki görevi, olgunlaşan yumurtanın serbest bırakılmasını sağlamaktır. Ayrıca kadınlarda progesteron isimli bir başka hormonun salgılanmasını da sağlar. LH hormonunun erkek bedeninde ise farklı bir görevi vardır. Testislerde bulunan ve Leydig hücreleri denen bir grup özel hücreyi uyarır ve testosteron isimli hormonun salgılanmasını sağlar. Bu hormonların farklı cinslerin bedenlerinde aynı formülle üretilmeleri ve her cinste birbirlerinden tamamen farklı etkilere sahip olmaları elbette üzerinde düşünülmesi gereken bir durumdur. Erkek bedeni ve kadın bedeni arasındaki farkı hormonlar nereden bilmektedirler? Nasıl olup da aynı formüle sahip bir hormon erkek bedeninde testosteron üretilmesini sağlarken kadın bedeninde progesteron hormonu üretilmesini sağlamaktadır? Aynı formülle üretilen hormonlar erkek vücudunu tanıyıp sesini, kaslarını ve genel vücut yapısını bir erkeğe uygun olacak şekilde geliştirirken kadın bedenindekiler nasıl olup da kadının kimyasını ve özelliklerini bilip ona göre değişiklikler yapabilmektedirler. Aynı formüle sahip bir maddeyle farklı etkilerin ve farklı cinsiyetlerin oluşmasını sağlayacak bu mükemmel genetik programı hücrelerin içine kim yerleştirmiştir? Bu planlamayı yapan akıl kime aittir? Bu olağanüstü aklın tesadüflere, hücreye ya da hücreleri oluşturan atomlara ait olmadığı son derece açıktır. Birbiri içine geçmiş ve tek bir tanesi olmadan işlemeyen alt sistemlerden kurulu bu kusursuz sistem, Darwinistlerin tesadüf masallarının geçersizliğini de gözler önüne sermektedir. Erkek ve kadına özgü olacak şekilde ayarlanmış bu düzenlemeler, bilinçli bir tasarımın ve bir planın varlığını bize göstermektedir. Bu tasarım, üstün bir akıl sahibi olan Allah'a aittir. Her insana düşense, kendisine bu kusursuz bedeni veren, her şeyin yaratıcısı olan Allah'a şükretmektir. Bu program Harun Yahya'nın eserlerinden uyarlanmıştır.
sizi Allah'ın yarattığının, bu dünyada geçici bir süre yaşadığınızın ve bir gün ölüp ona döneceğinizin farkında mısınız? Yaşamanızın bu en önemli gerçeğinin farkına varmak için yapacağınız tek şey vardır. Düşünmek. Gerçeği düşündünüz mü?
Günümüz fabrikalarında ve modern sanayi tesislerinde gündemde tutulan en önemli nokta verimdir. Fabrikanın her bölümünün ideal bir hızla çalışması gerekir. Ancak birimlerin hızlı çalışmaları tek başına yeterli değildir. Her birimin bir diğeriyle uyum içinde olması gerekir. Bir birimin diğerlerinden çok daha hızlı çalışması tek başına değerlendirildiğinde ilk anda daha avantajlıymış gibi gelebilir. Ancak genel planlama göz önünde bulundurulduğu zaman bu durumun faydadan çok zarar getirebileceği görülecektir. Bu nedenle fabrikalarda iyi bir planlama ve yüksek verim sağlamak için endüstri mühendisleri, işletmeciler ve çok sayıda uzman personel çalışır. Şimdi bir kez daha hep birlikte dev bir fabrika hayal edelim. Bu fabrikada milyonlarca farklı ürün üretilsin. 24 saat hiç ara verilmeksizin fabrika çalışsın. Ve bu fabrikada insanın hayal gücünün ötesinde sayıda işçi çalışsın. 100 trilyon işçi. Şüphesiz böyle bir fabrikanın üretim planını yapmak, hangi işçi gruplarının hangi hızda en verimli şekilde çalışacaklarını hesaplamak için bir mühendisler ve işletmeciler ordusu gerekecektir. Böyle bir fabrika ilk anda size hayal ürünü gibi gelmiş olabilir. Oysa gerçek hayatta böyle bir fabrika vardır. Ancak bu fabrikada işletmeciler ve mühendisler görev yapmaz. Fabrikanın elemanları küçük bir organımızdan ve bu organımızın salgıladığı hormonlardan ibarettir. Söz konusu fabrika, insan vücududur. Bu fabrikanın veriminden sorumlu yönetici tiroid bezidir. Tiroid bezi salgıladığı tiroksin hormonu yardımıyla 100 trilyon hücrenin çalışma ritmini teker teker düzenler, hızlarını ayarlar. Besinlerin hücreler tarafından enerjiye çevirim hızlarını belirler. Bu da yediğimiz besinlerden hangi verimle faydalandığımızı tespit eder. Örneğin genç insanların, özellikle yetişme çağındaki insanların çoğu oldukça yüksek bir metabolizma hızına sahiptir ve yedikleri besinleri hızla enerjiye çevirirler. Bir başka deyişle yedikleri besinleri kolay yakar ve kilo almazlar. Yaş ilerledikçe genellikle kişinin iştahında bir farklılık olmaz. Ancak aynı miktarda besin yendiği halde gençlik dönemlerine göre kilo alınır. Bunun nedeni gençlik döneminde vücut hücrelerinin besinlerden daha yüksek bir verimle enerji elde etmeleridir. Yaşlılık dönemine girildiğinde hücrelerin besin yakma işlemindeki verimleri düşer ve yakılamayan besinler yağ olarak vücutta depolanır. Konunun başında verdiğimiz fabrika örneğini tekrar ele alalım. Eğer bir fabrika sahibi olsaydınız, sizin için çalışan işçilerin en verimli şekilde çalışmalarını, bunu yaparken de kendi sağlık ve güvenliklerine dikkat etmelerini sağlamaya çalışırdınız. Fabrikanızda çalışan işçilerin bir bölümü hiçbir mazeretleri olmadığı halde yavaş çalışsalardı, bu elbette fabrikanın verimi açısından iyi olmazdı. Eğer işçilere hangi işi hangi hızda yapmaları gerektiğini söyleyen bir idareci bulunmazsa, bir süre sonra fabrikanın üretiminde de aksamalar görülürdü. Aynı şey vücudumuz için de geçerlidir. Eğer hücrelerinize hangi hızda çalışmaları gerektiğini söyleyen bir idareci bulunmazsa, sonuç bedeniniz için iyi olmayacaktır. Bu durumda hücre faaliyeti yavaşlayacak, yediğiniz besinler hızla yağa çevrilecek, kolunuzu kaldıracak haliniz kalmayacaktır ve bütün vücudunuz iflas noktasına gelecektir. Bu durum zeka geriliğine neden olacak rahatsızlıklara kadar varacaktır. Nitekim tiroksin hormonu az salgılandığı zaman niksödem isimli bir hastalık ortaya çıkar ve söz konusu belirtiler görülür. Ancak siz farkında bile değilken tiroid beziniz sizin için çalışır ve tiroksin hormonu salgılar. Bu hormon 100 trilyon hücrenizin her birini teker teker bulur ve tembellik etmelerini engeller. Böylece siz de günlük hayatınızı normal şartlar altında sürdürebilirsiniz. Tiroksin hormonu yalnızca hücrelerinizin tembellik etmelerini engellemez, aynı zamanda gereğinden fazla çalışmalarını da engeller. Tiroksin hormonunun belirli bir miktarda salgılanması sayesinde vücut hücrelerinin çalışma hızları hep dengede tutulur. Eğer vücut hücreleri olması gerekenden daha hızlı çalışırsa ne olur? Bu durum tiroksin hormonunun fazla salgılandığı toksik guat hastalığında görülür. Vücuttaki organların çalışma hızı artar, vücut ısısı ve kan basıncı yükselir, kilo kaybı gerçekleşir, terleme artar ve kişi genellikle sinirli davranışlar gösterir. İnsanın göz küresi dışarı doğru fırlar. Bu durum ileri vakalarda körlüğe ve hatta kalp yetersizliğinden dolayı ölüme dahi neden olabilir. İnsan vücudunu oluşturan dokular sürekli yenilenir. Günde yaklaşık 200 gram kas ve doku hücresi yenilenir. Bu vücudumuzda her dakika 200 milyon hücrenin doğması ve ölmüş hücrelerle yer değiştirmesi demektir. İşte vücudumuzdaki bu yenilenme faaliyetinin hızını belirleyen de tiroksin hormonudur. Peki bu hormonu üreten tiroid bezi vücudumuzdaki hücrelerin hangi hızlarda çalışmaları gerektiğini nereden bilmektedir? Vücut hücrelerinin yenilenme hızını nasıl belirlemektedir? İnsanın kendisi dahi vücut hücrelerinin hangi hızda çalışmaları gerektiğini bilmez. Hatta insanların çoğu vücut hücrelerinin bir çalışma hızı olduğundan dahi haberdar değildir. Eğer insan kendi hücrelerinin çalışma hızlarına müdahale etmek istese, kendi iradesiyle hücrelerine kesinlikle söz geçiremez. Bunun için ya tıbbi bir yardım olması ya da herhangi bir ilaç kullanılması gerekir. Çünkü hücrelerin çalışma hızları insanın kendisinin değil, küçücük bir et parçasının, tiroid bezinin kontrolü altındadır. Peki tiroid bezi ve tiroksin hormonu bu üstün akla nasıl sahip olmuştur? Vücut hücrelerinin en ideal çalışma hızını tiroid bezi nasıl belirlemiştir? Hücrenin içinde bulunan ve insanoğlunun halen nasıl çalıştığını araştırdığı yüzlerce farklı sistemin hangi hızda çalışması gerektiğini nereden bilmektedir? İnsanoğlu bu sistemlerin nasıl çalıştığını daha anlamaya çalışa dursun, tiroid hormonu bu sistemin bütün detaylarını ve hatta bu sistemin hızını artırmak için nasıl bir müdahalede bulunması gerektiğini çok iyi bilmektedir. Buna uygun molekülü üretmekte ve hücrelerin her birine teker teker göndermektedir. Bu durumda tiroid bezini oluşturan ve tiroksin hormonunu üretmekle görevli hücrelerin insandan çok daha üstün bir akla sahip olduğunu kabul etmemiz gerekir. Ancak burada unutulmaması gereken çok önemli bir nokta vardır. Vücuttaki bütün hücreler gibi tiroid bezini oluşturan hücreler de herhangi bir akıl veya şuur sahibi değildir. Tiroid hormonu molekülü cansız ve şuursuz atomlardan oluşur. Hücrelerse çekirdeklerinde yazılı bulunan ve insan aklının sınırlarını aşan mükemmel bir genetik programa göre hareket ederler. Bu durumda yaratılış mucizesinin büyüklüğü daha da açık bir şekilde ortaya çıkar. Sonsuz akıl ve ilim sahibi olan Allah, vücut hücrelerini, bu hücrelerin çalışma sistemlerini belirleyen genetik programı en mükemmel şekilde yaratmıştır. Bu genetik programı okuyan ve değerlendiren hücre içi sistemleri yaratan da Allah'tır. Ayrıca tiroid bezini oluşturan hücrelerin genetik programlarına da diğer hücrelerin çalışma sistemlerini hızlandıracak olan hormonun moleküler formülünü yazmıştır. Bu durumda vücudumuzda olağanüstü uyumlu bir sistemin kurulduğu ortaya çıkmaktadır. Ve bu sistem Allah'ın yaratmasındaki kusursuzluğu bir kez daha ispatlamaktadır. Allah, Kur'an ayetlerinde yeryüzünün her noktasında görülen bu uyum ve kusursuzluğu şöyle bildirmiştir. O, biri diğeriyle tam bir uyum içinde yedi gök yaratmış olandır. Rahman olan Allah'ın yaratmasında hiçbir çelişki ve uygunsuzluk göremezsin. İşte gözünü çevirip gezdir. Herhangi bir bozukluk ve çarpıklık görüyor musun? Sonra gözünü iki kere daha çevirip gezdir. O göz, uyumsuzluk bulmaktan umudunu kesmiş bir halde bitkin olarak sana dönecektir. Mülk Suresi 3. ve 4. Ayetler. Bu program Harun Yahya'nın eserlerinden uyarlanmıştır. Sizi Allah'ın yarattığının, bu dünyada geçici bir süre yaşadığınızın ve bir gün ölüp ona döneceğinizin farkında mısınız? Yaşamanızın bu en önemli gerçeğinin farkına varmak için yapacağınız tek şey vardır. Düşünmek. Gerçeği düşündünüz mü? Tiroksin hormonunun bir mucizevi özelliği daha vardır. Tiroksin hormonu büyüme hormonuyla işbirliği yapar. Bu çok ilginç bir noktadır. İki molekül ortak bir amaç uğruna ve birbirleriyle uyumlu bir şekilde hareket etmektedir. Büyüme hormonu, gelişme dönemindeki bir çocuğun hücrelerine bölünerek çoğalma ve büyüme emri veren moleküllerdir. Büyüme hormonu, hücrelerin bölünme sayısını ve miktarını belirler. Ancak planlanması gereken çok önemli bir ayrıntı daha vardır. Hücrelerin bölünme hızı, tiroksin hormonu büyüme çağında hücrelerin bölünme hızlarına da etki ederek sağlıklı bir şekilde gelişmenin tamamlanmasını sağlar. Tiroksin hormonunun önemini anlamak için aynaya bakmanız yeterlidir. Doğuştan bir hastalığı olmadığı sürece her insanın ağzı, burnu, gözleri, kısaca yüzünün ve vücudunun tamamı birbirine benzeyen bir orana sahiptir. İşte vücudunuzun bu orana sahip olmasını Allah'ın kusursuz bir işlevle yarattığı tiroksin hormonuna borçlusunuz. Eğer bundan yıllar önce vücudunuz henüz gelişmekteyken tiroksin molekülleri teker teker hücrelerinize gidip hangi hızla bölünmeleri gerektiğini bu hücrelere bildirmeseydi, vücut organlarınız son derece orantısız gelişirdi. Günlük yaşamda gördüğünüz insanlar, okul arkadaşlarınız, iş arkadaşlarınız, sokakta yürüyen insanlar, aileniz. Bütün bu insanlar vücut şekillerine Allah'ın mükemmel bir şekilde yarattığı bu iki küçük molekül, büyüme hormonu ve tiroksin hormonu sayesinde sahip olmuşlardır. Bu hormonlar en doğru zamanda, en doğru miktarda salgılanmış, trilyonlarca hücreye teker teker hükmetmiş, bu hücrelere ne kadar ve hangi hızla çoğalmaları gerektiğini bildirmiş ve sonuçta ortaya insanın mükemmel yapısı çıkmıştır. her insanda bu moleküllerin üretim miktarları son derece özel bir şekilde, ne az ne fazla ve her insanın bedenine en uygun şekilde ayarlanmıştır. Eğer bu hormonların üretim miktarlarında kişiden kişiye farklılıklar görülseydi ne olurdu? O zaman insanların fiziksel görünüşleri arasında çok ciddi değişiklikler olurdu. Milyarlarca insan 2,5-3 metre uzunluğunda, milyarlarca insan yalnızca 1 metre veya daha az uzunlukta, her biri orantısız vücut ve yüz yapılarına sahip, hemen hemen tamamı zeka geriliğine sahip olarak yaşardı. Milyarlarca insan da henüz ergenlik çağında yaşamını yitirirdi. Sonuç olarak tekrar etmek gerekirse, insan nesli sahip olduğu dış görünüşünü ve fiziksel özelliklerini Allah'ın kusursuz bir şekilde yarattığı bu iki küçük moleküle, büyüme hormonu ve tiroksin hormonuna borçludur. Bu da insanın yaratılışının Allah tarafından nasıl hassas dengeler üzerine bina edildiğinin bir başka delilidir. Allah'ın insanı düzgün bir surette yarattığı Tegabün suresinin 3. ayetinde şöyle haber verilmektedir. Gökleri ve yeri hak olmak üzere yarattı ve size düzenli bir biçim verdi. Suretlerinizi de güzel yaptı. Dönüş onadır. Vücutta tiroksinin salgılanma miktarını ve zamanını ayarlamak için çok ileri teknoloji ve planlamaya sahip bir sistem kurulmuştur. Tiroksin hormonunun salgılanması yine bir emir komuta zinciri sayesinde gerçekleşir. Şuursuz hücrelerin bir araya gelmesiyle oluşmuş et parçaları kendi aralarında son derece disiplinli ve düzenli bir hiyerarşiye sahiptir. Tiroksin hormonuna ihtiyaç duyulduğu anda hormonal sistemin beyni hipotalamus, hormonal sistemin orkestra şefi olan hipofiz bezine bir emir gönderir. Emri alan hipofiz bezi, tiroid bezinin harekete geçmesi gerektiğini anlar. O da hemen tiroid bezine bir emir gönderir. Emir komuta zincirinin son halkası olan tiroid bezi de kendisine ulaşan bu emir doğrultusunda hemen tiroksin hormonu üretir ve kan yoluyla bunu bütün vücuda dağıtır. Bu kadar önemli olan tiroksin hormonunun kandaki miktarı özel sistemlerle sabit tutulur. Tiroid bezi tarafından kana salgılanan tiroksin molekülleri sırf bu iş için özel olarak tasarlanmış bir taşıyıcı moleküle bağlanır ve kanda bu şekilde dolaşırlar. Ve bu moleküle bağlı oldukları sürece görevlerini yapamazlar. Ancak ve ancak 10 bin tiroksin molekülünden sadece 4 tanesi kanda serbest bir şekilde bulunur. Hücrelerin metabolizma hızlarını etkileyen tiroksinler de işte bu her 10 bin tiroksin molekülünden 4 tanesidir. Serbest tiroksin molekülleri hücrelerin içine girdikçe onların yerine taşıyıcılarından ayrılan yeni tiroksin molekülleri geçer. Böylece taşıyıcılarına bağlı olan tiroksin molekülleri bir depo olarak kullanılır ve gerekli tiroksin hep hazır halde tutulmuş olur. Hücrelere etki etmesi gereken tiroksin miktarının ne kadar hassas bir dengeyle ayarlı olduğu, eğer hücrelere etki eden tiroksin miktarı artarsa veya azalırsa, bunun sonucunda ne tip sakıncaların ortaya çıkacağına biraz önce değinmiştik. İşte bu hassas miktarın içinde aynı zamanda 10.000'de 4'lük oran da vardır. Bu durumda kaçınılmaz olarak şu soruları sormak gerekir. Kim trilyonlarca molekülün sayısını saymış ve bu moleküllerin yalnızca 10.000'de 4'lük bölümünün insan sağlığı için uygun olduğuna karar vermiştir? Kim geride kalan 9.996 molekülün pasif durumda beklemesi gerektiğini hesaplamıştır? Kan damarlarının içinde 4 molekülde eksilme olduğunu anlayıp diğer molekülleri serbest bıraktıran kimdir? Bu akıl almaz matematiksel hesabı ve bu hesaba göre kurulmuş ve yeryüzünde gelmiş geçmiş bütün insanlarda var olan bu sistemi kim meydana getirmiştir? Şüphesiz bu örnek Allah'ın gözle görebildiğimiz veya göremediğimiz her aleme hakim olduğunun, her şeyi sarıp kuşattığının ve yeryüzündeki her şeyi sayı olarak tespit ettiğinin delillerinden biridir. Bir ayette şöyle buyurulmaktadır. Allah onların nezdinde olanları sarıp kuşatmış ve her şeyi sayı olarak da sayıp tespit etmiştir. Cin Suresi 28. Ayet. Bu program Harun Yahya'nın eserlerinden uyarlanmıştır.
Sizi Allah'ın yarattığının, bu dünyada geçici bir süre yaşadığınızın ve bir gün ölüp ona döneceğinizin farkında mısınız? Yaşamanızın bu en önemli gerçeğinin farkına varmak için yapacağınız tek şey vardır. Düşünmek. Gerçeği düşündünüz mü?
Yaşamımızı sürdürebilmemiz için nefes almaya ve su içmeye ihtiyacımız vardır. Bunu herkes bilir. Ancak kanda belli bir miktarda kalsiyum bulunmasına da aynı şekilde ihtiyacımız olduğundan pek çok kimse haberdar değildir. Kandaki kalsiyum miktarı olması gerekenin altına düştüğünde insan yaşamını yitirir. Şimdi şu hayali örnek üzerinde düşünelim. Önünüze özel bir şişe içinde 1 litre kan konulmuş olsun ve bu kanın ameliyatta bekleyen bir hastaya nakledileceği ancak bir problem olduğu söylensin. Bu kanın içinde kalsiyum eksikliği bulunduğu ancak ne kadar eksik olduğunun tespit edilemediği belirtilsin. Sizden istenense eksik miktarı tahmini olarak tamamlamanız. Ayrıca size kullanmanız için büyükçe bir kapta kalsiyum tozu verilmiş olsun. Acaba nasıl bir karar verirdiniz? Öncelikle yapmanız gereken önünüzdeki kanda ne kadar kalsiyum bulunduğunu ölçmek olacaktır. Ancak bunun için çok gelişmiş teknolojik aletler gereklidir ki buna zaman ve imkan o an için yoktur. Bu durumda oldukça çaresiz kalırsınız. Zira önünüzdeki kanda bulunan kalsiyum miktarını ölçemeyecek olmanız bir insanın ölümüne neden olabilir. Örneğimizi biraz değiştirelim. Size verilen kanda hiç kalsiyum olmasın. Yapmanız gereken de en ideal miktarda kalsiyum eklemesi yapmanız olsun. Acaba bu defa nasıl bir karar verirdiniz? Önünüzdeki kalsiyum kabından kaç kaşık alıp bu kana karıştırırdınız? Eksikliği ölümle sonuçlanacak olan bir maddeden 1 litre kana karıştırılması gereken en ideal miktar acaba nedir? Bu hiçbir zaman karşılaşmayacağınız örnek, yalnızca kanda bulunan kalsiyum miktarının önemini daha iyi vurgulamak için verilmiştir. Eğer önünüze içinde hiç kalsiyum bulunmayan 1 litre kan konulsa, bu kana karıştırmanız gereken kalsiyum miktarı yalnızca 1 gramın 10'da biridir. Vücuttaki 5 litre kanda bulunması gereken toplam kalsiyum miktarı ise ancak 0.5 gramdır. Bunun daha fazlası ya da daha azı oldukça ciddi sağlık problemlerine hatta ölüme yol açacaktır. İşte insan vücudu böylesine mükemmel ve hassas bir dengeyle yaratılmıştır. 80 kiloluk bir insan kanında dolaşan 0.5 gramlık kalsiyuma muhtaçtır. Kalsiyum vücudumuzda birçok hayati fonksiyonun gerçekleşmesini sağlar. Kalsiyum olmadan kan pıhtılaşmaz, bu durumda küçük bir yara veya kesik dahi insanın kan kaybından ölmesine neden olabilir. Kalsiyum sinir uyarılarının iletilmesinde de çok önemli bir rol oynar. Eğer sinir uyarılarının iletimi kesilirse bu o anda ölüm anlamına gelir. Kalsiyum aynı zamanda kasların çalışmasını ve kemiklerin sağlam olmasını da sağlar. yetişkin bir insan vücudunda yaklaşık 2 kilogram kadar kalsiyum bulunur. Bu kalsiyumun %99'u kemiklerde depo edilmiştir. Geri kalanı ise metabolizma ile ilgili işlevlerde kullanılır. Vücut fonksiyonlarının devam etmesi için de yaklaşık olarak yarım gramlık kalsiyumun kanda dolaşması yeterlidir. Kanın 100 mililitresinde 10 miligram kalsiyum bulunmaktadır. Eğer bu oran 10 miligramdan 6-7 miligrama düşerse, yani kanda bulunan toplam kalsiyum 0,10'da 2 gram azalırsa tetani hastalığı ortaya çıkar. Tetani hastalığında oldukça ağrı verici kas kasılmaları ve seyirmeler görülür. Bu kasılmalar başta kalp kaslarında ve solunum yolundaki kaslarda meydana gelir. Bu kasların düzensiz kasılması hem kalbin atışlarını düzensizleştirir hem de solunum yollarını tıkar. Gerekli tedavi uygulanmazsa hastanın kalbi durur veya düzenli nefes alamaz ve sonuçta ölebilir. Görüldüğü gibi insanın kalbinin atması veya nefes alabilmesi gibi son derece hayati fonksiyonlar için dahi yarım gramlık bir maddeye ihtiyaç duyulmaktadır. Eğer kanda bulunan kalsiyum miktarı yalnızca 1 gramın onda biri kadar artarsa, bu durum böbrek taşlarının oluşmasına, sinir sisteminin refleks faaliyetlerinin yavaşlamasına, kasların zayıflamasına ve güçlerini kaybetmelerine neden olur. Kalsiyum miktarı 100 mililitrede 17 miligrama çıktığı zamansa, kalsiyum fosfat vücudun her yerine çöker ve vücudu zehirler. İnsan vücudunun bir maddeye böylesine bağımlı olması ve vücudunda gerçekleşen birçok işlemde bu maddenin özel bir plan dahilinde kullanılıyor olması iki önemli noktayı tekrar ortaya çıkarır. İnsanın yaratılışındaki muhteşem plan ve kendisini yaratan Allah'ın karşısındaki acizliği. İnsanın Allah'a muhtaç olduğu bir ayette şöyle bildirilmektedir. Ey insanlar! Siz Allah'a karşı fakir olan muhtaçlarsınız. Allah'sa gani, hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır. Hamid, övülmeye layıktır. Fatır Suresi 15. Ayet. Kandaki kalsiyum miktarının öneminin ortaya çıkmasından sonra şu soru kaçınılmaz olarak akla gelecektir. Peki bu hayati miktarı belirleyen mekanizma nedir? Bu sorunun cevabı bir başka yaratılış mucizesini ortaya koyar. Boyun bölgesindeki hormonal bezlerden biri olan tiroid bezinin içine gömülmüş paratiroid adlı bir başka hormonal bez vardır. İşte bu iki hormonal bez, vücutta kalsiyum dengesinin sağlanması için son derece akılcı bir plan uygulayarak işbirliği içinde çalışırlar. Özellikle paratiroid bezinin tek görevi, bütün ömrünüz boyunca gece gündüz kanınızda ne kadar kalsiyum bulunduğunu ölçmek ve kalsiyum oranını en ideal ölçülerde tutmaktır. Eğer kanda kalsiyum miktarı düşerse, paratiroid hormonu hemen parat hormon salgılar. Burada çok ilginç bir nokta ortaya çıkmaktadır. Programın başında önünüze konulan bir şişe kanda bulunan kalsiyum miktarını tespit edip edemeyeceğinizi sormuş, eğer elinizde bu iş için özel olarak tasarlanarak üretilmiş laboratuvar cihazları yoksa bunu başaramayacağınızı belirtmiştik. İşte bizim ancak laboratuvar ortamında yapabileceğimiz bir ölçümü bu küçücük paratiroid bezi her an yapabilmektedir. Bir hücre, önünden akan kan ırmağı içinde bulunan kalsiyum atomlarını nasıl tespit eder? Gözü, kulağı, elleri olmayan hücreler, kanda bulunan tuz, glikoz, yağ, proteinler, hormonlar, enzimler, laktik asit, karbondioksit, üre, demir gibi milyonlarca farklı madde arasından kalsiyum atomlarını nasıl teşhis edebilir? Hücre kalsiyumu nasıl tanır? Kalsiyumun kanda ne kadar bulunması gerektiğini nereden bilir? Kalsiyum miktarını hangi şuurla ölçer? Hangi akılla kalsiyumun az mı yoksa fazla mı olduğuna karar verir? Bu noktada tekrar hatırlatmak gerekir ki, bu hücreler akıl ve şuur sahibi olmayan milimetrenin ancak %1'i büyüklüğünde varlıklardır. Bu varlıkların bizim adımıza kandaki kalsiyum miktarını başarıyla ölçebiliyor olmaları başlı başına bir mucizedir. Bu program Harun Yahya'nın eserlerinden uyarlanmıştır.